Hayat Kaçık Bir Uykudur Podcast'in yepyeni bir bölümüyle siz dinleyicinin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul tarafında ben Cihan, karşımda ise okyanus ötelerinde Samet var. Ne haber Samet?
İyi diyelim, iyi olsun Cihan'ım. Merhaba sana ve dinleyiciye. Yine bir bölümle beraber olmanın hafif mutluluğu içerisindeyim. Seni sormalı.
Valla her zamanki gibi sakin bir akşam, belki de gece desek daha doğru olacak bu taraflarda. Amerika'nın Kaliforniya tarafında ise halen öğlen diye düşünüyorum.
Evet, aslında zaman kavramını da bu kaydın yapıldığı zamanlarda artık kaybetmeye başladık. Virüsler, sokağa çıkma yasakları, şunlar bunlar derken gece mi gündüz mü, perşembe mi pazar mı hiç fark etmiyor neredeyse artık diyebilirim. Sonsuz bir döngü içindeyiz sevgili dinleyici bacıya.
Eskiden bir söz vardı Samet, hatırlarsın belki. Bana her gün pazar diye. Şu an sanıyorum birçoğumuza böyle sürekli pazar gibi geliyor. Ama değişecek yakın zamanda diye umudumuzu kaybetmiyoruz.
Şimdi benim aklıma gelen sözlerden biri bana her yer Paris var. O alakasız. Bir de bu bölüme bakınırken çok konuya yavaştan girmek için diyorum. Aklıma şöyle bir de söz geldi. Güç bende artık gölgelerin gücü adına. Onu hatırlıyor musun?
Muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık!
Evet, güç konusunun çocukluğumuzdan beri hatırımızda olan kısmı He-Man'dir. Çünkü bir anda kılıcını kaldırdığında gücün simgesel ve maddesel olarak onda olduğunu ifade ederdi.
Evet gibi. Evet. Bir de o kaslı in shape dedikleri formdaki vücudu, baldırları falan, bir de böyle şimşekler çöküyordu kılıca falan. Yani bayağı böyle bir görkemli güç gösterişi yapıyordu bize kendisi.
Kesinlikle öyleydi. Bugün senin de ifade ettiğin gibi dinleyiciyle gücü konuşacağız aslında. Gücün aslında ne tarafını konuşacağız? İnsanların sapıtıp sapıtmadığı ve kontrolünü kaybedip kaybetmediği ile ilgili tarih içerisindeki bazı anekdotlardan ve günümüze doğru yol alacak şekilde bir şeylerden bahsedeceğiz.
Evet, aslında yani güçte kastımız burada çok genel bir kelime, çünkü o hani senin bireysel olarak güçlü olman, kaslı olman veya güçlü bir zihne sahip olman falan, o tarz hiçbir şeyden bahsetmiyoruz veya güçlü arabalardan, evet, güçlü binalardan. Burada bir insanın daha çok böyle kitleler üzerinde elde ettiği gücü nasıl kullandığı veya bir insana aşırı güç verildiğinde, seninle tartışacağımız konuların en önemlilerinden biri bu, insan gücün şımarıklığından sapıtıyor mu, yoksa aslında bu insanın zaten içinde olan gerçek yüzü ortaya çıkıyor mu diyelim.
Bunda tabii ki hani başındaki müdür de olabilir, ne bileyim direktör de olabilir ya da bir arkadaşın da olabilir. Eline geçtiği herhangi bir done üzerinden olayı domine ediyor mu? Ondan bahsedeceğiz aslında.
Bir kitle üzerinden, aynen.
Evet.
Yani bu 10 kişilik bir takımı da yöneten bir süpervizör olabilir. Bir de ya da milyonları yöneten bir başkan da olabilir.
Abraham Lincoln'un sözü çok hoşuma gitti Samet bölüme çalışırken. Abraham Lincoln demiş ki, hemen herkes sıkıntıya göğüs gerebilir ama insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar. İşin özeti bu aslında.
Evet, bu güzel bir söz. Bu sözleri madem erkenden girdik, ben de birkaç tane sana söylemek istiyorum. Mesela Abraham Lincoln gücü eline geçirdiğinde nadir olan pozitif deneyimlerden biridir tarihte. Yani gücü eline geçirip sapıtmak veya onu hor kullanmaktansa iyiye kullandığı düşünülen insanlardan biridir. Anladığım kadarıyla baktığım araştırmalarda. O yüzden ondan bir alıntı yapman iyi oldu. Ben başka bir tane iyi insandan alıntı yapacağım ama bu iyi insan hayali bir karakter. Peter Parker'ın amcası Uncle Ben meşhurlaşan bir söz söylüyor Peter Parker'a. Peter güçlerini fark etmeye başladığında, benim de çok hoşuma giden bir söz. With great power comes great responsibility diyor.
Bu bilinen güzel bir tanım zaten.
Değil mi? Zaten bilinen bir şey. Bir de böyle random bir şeyi de söylemek istiyorum sana. Ekşi Sözlük'te gezinirken Fark Eder adlı bir kullanıcı mesela şey demiş. Benim de çok böyle hoşuma gitti bu da. herkes gücü eline geçirene kadar mağdurdur demiş. Bu da çok hoşuma gitti.
Biraz yapılan araştırmalardan da bahsedelim. Hani psikolojik tarafı var bu işin sonuçta. Berkeley'de psikoloji profesörü olan Dacher Keltner 20 yıl boyunca bu konuda araştırmalar yapmış Samet'ciğim. Sonucu çok da şaşırtıcı değil. Gücün etkisinde olan insanların travmatik beyin hasarı yaşayan insanlarla aynı davranışları gösterdiğini tespit etmiş. Ayrıca adalet ve paylaşma duygusu da gittikçe kayboluyormuş. Ki bunu tahmin edebiliyoruz doğal olarak. Ve en enteresanı bence gerçeklikle bağları kopuyormuş. Bu bambaşka bir boyuta girdiklerini ve artık algı olarak karşısındaki insanı görmediği, sadece belki hareket eden, böyle hani bazı çizgi filmlerde falan oluyor ya, böyle kulaklarından böyle sesler, garip sesler geliyor kahramanın ve karşıdaki sadece hareket ediyor, anlamlandırmıyor, umursamıyor. Onun gibi bir psikolojiye giriyor demek ki. Çok enteresan.
Evet, bir de çok kısa böyle bir dönüş yapacağım sana. Bu konuyla da alakalı aslında biraz. Bu Abraham Lincoln'un biyografisini yazan Robert Greene diye ünlü bir yazar vardı. O mesela şey demiş. Nothing discloses real character like the use of power. If you wish to know what a man really is, give him power. Yani diyor ki hiçbir şey gerçek karakterini, gücü kullandığına yönelik bir gösterişten daha iyi değildir. Bir insanı gerçekten kim olduğunu bilmek istiyorsan ona biraz güç ver demiş. Şimdi senin dediğinde de bu oluyor. Yani gücü veriyorsun, bazıları gerçeklikten uzaklaşıyor. Bazıları, eminim sen bu konuda biraz daha bize anlatacaksın, empati yeteneğini kaybediyor ve başkalarını çok düşünememeye başlıyor, değil mi? Yani bu tarz şeyleri çok gördük tarihte. Ve bir de bu güçle ilgili Platon'un da bazı çok hala bugün bile tartışılan bazı söylemleri var. Mesela o da gücün tek bir kişide toplanmaması gerektiğini, bunun demokraside bile yanlış kişiye verildiğinde aşırı gücün riskinin başa dictators, tyrants and demagogues, yani diktatörleri, zorbaları ve demagogları başa geçirme riskinin olduğunu düşünüyor. Gücü aşırı verdiğinde bu insanlara, yani bu tarz insanlara dönüşebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla çok hassas, çok tehlikeli bir şey. Bir kişide birçok alanda gücün verilmesi.
Bu bahsettiğin şey zaten ülkelerin yönetim şekillerinde olan güçler ayrılığı ilkesinin temelini oluşturuyor. Çünkü gücü tek bir merkezde topladığın zaman her zaman manipüle edilebilme ihtimali daha açık ve hepimiz bunu öngörebiliyoruz. Hani hep şey olur ya, Hasan Can'ın bir tane bölümünde konuklardan birisi fantazisiyle ilgili paranın beni bozmasını istiyorum. Bu benim fantezim diyordu. Yani insanların hep bilinçaltında olan bir şey bu Samet. Ve yani şahsen hani bu kadar sınırsız güce yakın, güce sahip olan insanın da kendini kontrol edebilmesinin temeli belki de güçler ayrılığı ilkesi.
Yani o insan da içten içe biliyor o parayı bastığında tamamen sapıtacağını, elindeki güçle demek istiyorum. Ona rağmen.
Yani ne yazık ki öyle. Empatiden bahsettin sen. En önemli problem zaten kişinin empatiyi kaybetmesi. Bunun altı nedir? İşte ben merkezci olması, kimselere güvenmemesi ve kendi hani götünün kalkması tabiri vardır ya, kendini fazla beğenmesi ve riskleri öngörememesi. Çünkü kendini hep konfor alanı içerisinde bambaşka bir galakside yaşıyormuş gibi hissedince lay lay lom şeklinde görmesi diğer tarafları. Empati burada en temel ve insan olmamızın zaten en temel faktörü değil mi?
Bu riski görememe İngilizce'de risk blindness diye geçiyor. Risk körlüğü. İngiltere'nin eski dış ilişkiler sekreteri Lord Owen buna hubris sendromu demiş. Ve bazı insanları Margaret Thatcher, Tony Blair, George W. Bush'u bu insanlar arasında saymış. Ve bunları bu sendrom ile tespit ettiğini söylemiş ve senin dediğine de birebir o konuda onu bahsetmiş. Yani risk blindness ve difficulty in seeing things from others' perspective, yani başkalarının perspektifinden, açısından bazı şeyleri görememe sendromu da saymış bu liderlerin arasında. Ya aslında bu güç olayını bizim liderlerle ilgili çok böyle söylememiz mantıklı. Çünkü liderlere, başkanlara, başbakanlara, cumhurbaşkanlarına, bilmem nelere falan çok bu güçler veriliyor. Ama ben biraz ondan uzaklaşmak için farklı pozisyonlardaki farklı insanların eline gücü geçirdiğini, nasıl sapıttığını göstermek için böyle 4 tane birbirinden alakasız şey vermek istiyorum sana ve dinleyiciye iznin olursa.
Hı hı. Lütfen.
Şimdi çok bilinmiş bir tanesi Me Too Movement dediğimiz şeyden daha önce konuk olduğumuz bir podcast'ta bahsetmiştik. Harvey Weinstein dediğimiz kişi bu film sektöründe olan biriydi ve inanılmaz bir şekilde skandallara bulaştı seks veya tacizle ilgili. Mesela bu insanın elinde inanılmaz bir güç varmış. Belli bir zamanlarda Hollywood'da neredeyse bütün sektör elinde tutan, istediğini oynatan, oynatmayan, ünlü edebilen, edemeyen bir insan. Çok güçlü bir pozisyonda orada. Neredeyse ondan geçmen gerekiyor bazı filmlerde oynamak için. Dolayısıyla burada gücünü biraz hor kullanıp, biraz değil bayağı bir saçmalamış ve insanların canını yakmış. Bir, başka bir tane söyleyeceğim burada çok ünlenen. Yılda 25 milyon dolarlık bir maaşı olan, Amerika'nın en büyük kanallarının NBC'de haber spikeri olan, Today Show'un spikeri olan Matt Lauer mesela. O da apar topar kovuldu kanaldan. Geleneklere uymayan tacizsel davranış nedeniyle diye açıklanmış. Dolayısıyla onun elinde tahmin edersin ki kanalda bir numaralı kişi olarak çok güç vardı altında çalışanlar üzerinde. Bir de çok daha farklı bir şeyden gireceğim şimdi. Daha hassas bir konu. İleriki bölümlerde bunu derinlemesine konuşuruz yine böyle depresif, dark bölümler yapmak istediğimizde. Vatikan'da ilk defa Theodore McCarrick diye bir tane kardinaline church power yani kilisenin gücünü, aynen kilisenin gücünü archbishop olarak yanlışı kullanmaktan suçlu buluyor. Özellikle seks taciz olaylarından dolayı ve onu deyim yerindeyse atıyor yani bu ünvanlardan ve kiliseden. Bak orada da yine bir güç durumu var biliyorsun. Özellikle Katoliklerde çok o bir ara krizler ortaya çıkıyordu. Yurt gibi yerlerde işte priest'in ne deniyor ona Türkçe'de başında olması çocukların ve tamamen gücü elinde bulundurması. Bir de son uzatmadan bir tane daha vereceğim. Şimdi bu PBS ve CBS gibi büyük haber kanallarında çalışan bir gazeteci vardı. Onun da 12'den fazla kadının işte Charlie Rose isimli bir adama 12'den fazla kadın yine bu tarz tacizlerle ilgili suçlamada bulundu. O adam da oradan kovuldu. Onun da elinde çok büyük güç vardı haber alanında Amerika'da. Yani sadece liderler değil senin dediğin gibi ufak çapta şirketlerde mobbing dediğimiz şey mesela gücü eline geçiren menajerin veya müdürün bu sadece cinsel taciz olmak zorunda değil. Bazen duygusal tacizler oluyor, bazen moral, bazen aşağılama. Yani bayağı gücü eline geçirenin sınanması bu. Ne yapacak bu güçle elinde diye.
Diğer bir araştırmaya değinmek istiyorum bu senin verdiğin 4 tane örnekten sonra. Şimdi Kanada, Ontario'da McMaster Üniversitesi'nde nörolog Obi insanların kafasına transiyonel manyetik uyarım aleti takmış beyinlerini incelemek için. Ve hani bu alet manyetik akımlar veren bir alet, sinyaller yolluyor beynin aktivitesini kontrol etmek için. Kendini güçlü hissedenler, normal hissedenler ve zayıf hissedenlerin beyinlerini inceliyor farklı farklı tepkileri görmek için. İlginç tarafı çok güçlü hissedenlerin nöronları beklenen tepkileri vermiyormuş Samet. Hı hı. Yani ne gibi bir şeyden bahsediyoruz? Yani ilişkileri ve anlayışı güçlendiren, iletişimi arttıran şeyleri algılamıyor ve umursamıyor beyni. Doğal olarak yine şeye geliyoruz. Empati ve gücü bir şekilde bir insanın eline verdiğin zaman senin biraz önce vermiş olduğun 4 örnek farklı senaryolar ama benzer ortak payda belli. Tamamen kontrolü kaybetmesi. Yani gücün insanı değiştirdiği ve değiştirebileceği kanısı hep var biliyorsun. Bu ara ara seninle de konuşuyoruz böyle hani ya bu güç nedir insanların? Genelde siyasi olarak konuşuyoruz. Özellikle Amerika ekseninde gelişen olaylar bizi şaşırtmaya devam ettiği için. Ve gerçekten de insanın gerçek kimliğini ortaya çıkarıyor gibi. Ne dersin?
Katılıyorum yani Türkiye'de artık şaşırma adımından çok uzaklarda olduğumuz için bir alışma durumuna girdik. Artık alıştığımız için şaşırmıyoruz gücü elinde bulanların yaptığı saçmalıklara. Amerika'da hala şaşırma evresindeyiz. Türkiye'de o evreyi atlattık. Alışma evresi ve benimseme evresindeyiz. Amerika'da böyle bir şaşkınlık vardı. Biraz oradan Amerika'dan bahsettiğin için şunu da söyleyeyim. Washington Post'taki bir yazarın kendi deyimine göre Trump ekseninde konuşacak olursak bu güç olayını isim de verelim. Bu international institutions yani uluslararası organizasyonlardan çıkma amacı işte United Nations'a kafa tutması, NAFTA'dan çıkmaya çalışması, Paris Climate Accord'dan çıkmaya çalışması, bu çevre,
evet,
global ısınma ile ilgili falan. Bunu kadın şeye yormuş. Bir insanın elinde güç olduğu zaman kimseye hesap vermek istemez diyor. Herkes kendi yasalarını, kendi yetki alanlarını belirlemek ister. Ona göre de istediğini yapmak ister. Dolayısıyla bunların Trump'ın ayağını bağladığı bazı yapmak istediği konularda, atıyorum işte daha fazla fabrika mı açacak, çevreye zarar veren açamıyor falan. Bu tarz şeylerde ayağını bağladığı için ve rahat karar almasına olanak vermediği için bütün bunlardan çıkma çabası aslında basite ve kişisel analize indirgendiğinde güç sendromundan dolayı demiş. Bir de aynı yazıda Putin'le ilgili çok güzel bir tespit var. Çoğu lider bir 8-10 yıl arası başa kaldıktan sonra şey sendromu başlamış ayrıca. Ben bu ülkenin başından gidersem ülke elden gider, ülke biter sendromu başlamış. Hı-hı. Yani bencilik, merkezcilik, ben yaptım, ben buradayım, ben ayakta tutuyorum ülkeyi. Buradan da söyleyelim dinleyen bir...
Şirket için bile var ya o.
Evet, yani dinleyen bir şirket veya ülke lideri varsa söyleyelim, sen gittiğinde de hayat devam edecek. Yani bu durmuyor, bu hayat böyle. Sen olsan da olmasan da bir şekilde biz yürütürüz bu olayları. 15 yıl kontrolde olduğu için de Putin bu yazısında, bu kadın bunu şeye yormuş. Bu şey, Ukrayna'ya sataşması, saçma sapan başka yanlış kararlar almaya başlaması son zamanlarda, elindeki güçle ne yapacağını bilmeme olayına yormuş onu. Öyle bir anlatmak istedim. Amerika ekseninde ve Rusya ekseninde, çünkü biliyorsun bu ikisi baya baya gücün artık maksimum pozisyonlarındalar. Tabii bir de Çin'deki adamı da saymak lazım son zamanlarda. O da elindeki güçle saçma sapan şeylere kalkıştı. Yani onun elinde çok yanlış kullandığı bir güç var.
Ya zaten bir söz daha var. Güç kafana girdiği zaman kalbinin sesini duymayı bırakırsın diye. O yüzden çok şaşırdığımız süreçler değil. Böyle hani dışarıdan izlediğimiz bir sürü farklı örnek de var gözümüzün önünde. Ama şeyi anlayamıyorsun tabii ki. Hani o psikolojinin, o nasıl sana empati yapamıyorsa sen de ona yapamıyorsun. Çünkü bilemiyorsun ne kadar beynini ele geçirdiğini. Bir tane daha araştırma var Samet. Onu da seninle ve dinleyen ile paylaşmak istiyorum. Ki hala tartışmalı olan bir deney aslında bu. 14 Ağustos 1971 yılında Profesör Philip Zimbardo sıradan insanların nasıl canavara dönüştüklerini incelediği meşhur Stanford hapishane deneyini yapıyor. Bunu Stanford Üniversitesi'nin psikoloji bölümünün bodrumunda yapıyor. Orada bir hapishane ortamı yaratıyor. 75 öğrenci arasından 24 gönüllü öğrenciyi seçiyor. Bunların bir kısmı mahkum, bir kısmı gardiyan oluyor. Deneyin amacı işte gardiyanların mahkumlara olan davranışları üzerinden psikolojik analiz, yani bir üstünlük, bir güç analizi yapmak. 6. günün sonunda deneyi sonlandırmak zorunda kalıyorlar. Çünkü mahkumlar artık dayanamayacak noktaya geliyor ve pasif davranışlar sergiliyorlar. İlave olarak da mahkumlara yapılan, yani gardiyanların yaptığı fiziksel şiddetleri artık kabul eder bir hale giriyorlar. Yani karşı koymuyorlar. Hatta bir kısmı daha deneyin başında sanıyorum 5 mahkum olması lazım. Deneyden çıkıyorlar çünkü dayanamıyorlar. Diğerleri ise psikolojik problemler yaşıyor. İşin garip tarafı, deney sırasında profesör de, Philip Zimbardo da kontrolünü kaybediyor ve hani gardiyanların uyguladığı şiddeti devam ettirmeleri için talimat veriyor ve 6. günün sonunda artık deney tamamen bitiriliyor. Bunun üzerinden çok yazı ve makale gördüm, okudum.
Hatta film.
Hatta filmler çekilmiş, evet, dediğin gibi.
İzledim ben onları, evet.
İzledin mi? 3 tane, aha, filme konu da olmuş. Çünkü bakınca bir yapılan bir senaryo gibi duruyor. Çünkü yapay bir ortam oluşturuyorlar ama yine de kontrolü kaybediyorlar. Orası çok ilginç değil mi?
Çok ilginç. Bunun sanırım benim izlediğim Das Experiment'di üniversite zamanlarımda. Bayağı ilginç bir deney o ya. Çünkü gerçeklikten o kadar kopmaları beni de şaşırtıyor. Bir de çok iyi akla gelmiş pozisyon olarak, hani şirket yöneticisi, çalışan falan, yani sıradan bir pozisyondan ziyade mahkum ve bekçi tarafında olması. Hatta hatırladığım kadarıyla bulanık da hatırlasam uzun zaman oldu. O filmde de işte kaos oluyor, herkes isyan çıkarıyor, bir şeyler oluyor. Bazıları dediğin gibi submissive oluyor, yani tamamen kabullenmeye başlıyor bunu. Bazıları bağımlı oluyor şiddete. Yani
evet.
Gerçekten önden bir ne öneriyoruz önerisi olmuş gibi oldu. güzel bir filmdi diye hatırlıyorum, etkilendiğim bir filmdi diye hatırlıyorum. Bu bölümde bahsetmeden geçmememiz gereken, gücü elinde aldığında kitlelere çok çektiren birkaç isim daha söylemek istiyorum insanların hatırlaması ve aa evet demesi açısından. Cengiz Khan mesela, örneğin inanılmaz güçler elinde bulunduran, evet, ve çok kan dökmüş. Çok farklı bir alanda hemen başka bir isim söyleyeyim. Bill Gates, tamamen gücü elinde bulundurmanın verdiği pozisyon ile özellikle son zamanlarda doktor olmadığı halde tıbbi alanlara etkisi olan, Afrika'da bir alakası olmadığı halde tamamen oranın eğitimi ve gelişimine direkt etkisi olan, yani gücü elinde alan bir insan. Papa'nın biliyorsun belli başlı bir gücü var. Papa'nın bir söylediği bayağı bir hatır sayılır, insanları Avrupa'da özellikle çok etkiliyor. Çin'in başkanı, Rönesans zamanı Engizisyon mahkemelerinin istediği kişiyi istediğini yapabilmesi, başında olan bu mahkemenin özellikle lord oluyordu bu insanlar. Lordlarına inanılmaz güçlere sahip olması, istediğini yargılayıp istediğini soru sormadan hapse atabilmesi. Abdullah bin Abdülaziz Al-Saud dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin kralı biliyorsun, o da bir iki söz ile bir sürü şeye sebep verebiliyor. Onun dışında da çok ilginç bir tane daha söyleyeceğim. Burada bile çok az bilinen Amerika'da Koch Brothers var. Bunlar da mesela seçim zamanlarında bazı seçim kampanyalarını, yasaları, onları bunları o kadar çok yatırım ve sponsorluk yapıyor ki onların istediği, bu Koch Brothers dedikleri kardeşlerin istediği yasalar bazen yasadan geçiriliyor ve onların tabii yararını oluyor. Onların elinde çok olmaması gereken bir güç var diyebiliriz.
Ve ilave olarak da 12 Eylül Cuntası diyebiliriz. Türkiye'nin yakın tarihinde
evet,
istediğini yapan
daha yerel bir örnek olarak vermek gerekirse. Aynen. Evet. Bir de tabii şimdi geçmek istemiyorum atlayarak, herkesin belki aklına bile geldi şu ana kadar bir söylemeniz için, Hitler'in elindeki güç ile ne boklar yediği de apaçık ortada. Onun şöyle ilginç bir detayını buldum. Başka bölümlerde derinlemesine gireriz ama bu gücü nasıl böyle hop diye eline geçirmiş bu eleman diye. Çok ilginç, bilmediğim küçük bir ayrıntıyı hemen çok kısa anlatacağım. Hollandalı komünist bir genç olduğunu da söyleyen, daha sonradan buna itiraf eden birisi bir yangın çıkarmış bir gün bir devlet binasında Berlin'de. Ve o zamanın başkanı olan Hindenburg'a onun danışmanı olan işte Kanzler olan Hitler şey demiş, hani bu böyle olmaz, devletin her binasını yakarlar, her yeri kırıp dökerler deyip ona freedom of press, yani basın özgürlüğü, freedom of expression, konuşma özgürlüğü ve public assemblies, yani toplanma özgürlüğünü hemen kısıtlamalıyız demiş. Aslında onun güce gelişi bunlarla başlıyor, biliyor musun? Çok ilginç. Yani kendisi başta bile değilken baştaki insana bütün bu özgürlükleri kısıtlattırmış ve bundan bir yıl sonra da bu adam vefat ettiğinde başa o geçip bildiğin maalesef kara lekeyi tarihimize elindeki güç ile sebep olmuş, yazmış. Dolayısıyla onu da söylemeden geçmek istemedim burada. Çünkü güç deyince, yani kara güç deyince hatta daha doğrusu aklımıza gelmesi gereken bir kişi.
Samet'ciğim, Lord Acton'ın dediği gibi güç yozlaşma eğilimindedir ve mutlak güç kesinlikle yozlaştırır. Büyük adamların neredeyse tamamı her zaman kötü adamlardır. Bu senin biraz önce anlatmış olduğun anekdotu özetliyor.
Bundan alıntı yapman ilginç oldu çünkü bunu ben de yazmıştım İngilizce. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely diye. Hı-hı. O yüzden bayağı iyi denk geldi ikimizin de bunu yapması. Bir de bir tane başka bir deyim vardı, onu tam Türkçe'ye nasıl çevrilir bilmiyorum güzel bir şekilde ama power is like amplifier, whoever we were before just gets louder. Yani aslında bir ses olarak düşünürsen her kimsek biz elimize güç geçtiğinde bu kişiliği daha da sesli bir şekilde yansıtıyoruz gibi çevrilebilir.
ediyoruz kısmıyla bir kez daha siz dinleyinin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi yine belki bir müzik, belki bir video, belki bir kitap, bir şeyler önereceğiz. Bakalım bize Samet neler önerecek?
Aslında doğru diyorsun. Bütün bu farklı alanlarda öneriler yapmamız gerekirken ben biraz şarkılara çok yoğunlaştım. Bu son zamanlarda hep böyle bir şarkı ekleme önerisi oluyor ama açıkçası hayatın yoğunluğundan gerek çalışma ve koşuşturma arasında ancak müziğe ekstra zaman bulabiliyorum deyip çok uzatmadan iki tane istersen dinleyiciden gelen iki öneriyle başlayalım. Öneriyi önerme diyoruz buna son zamanlarda biliyorsun. Instagram'da bir paylaşım yapmıştık. Bilinmez'in Tasviri Podcast, benim de çok severek takip ettiğim Nick Cave ve The Bed Sheets'ten 15 Feet of Pure White Snow önermiş. Onu listeye ekleriz. Ayrıca bizim çok çok iyi sıkı takipçimiz olan Derya Kaptan'ın da Anna Popovich'ten Like It On Top diye bir şarkısı önerilmiş. Baktım ben bu şarkıya, sen de baktın. Güzel caz bir sound'u var. Hoşuma gitti benim de bayağı. Listeye de cuk diye oturacağını düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Onun dışında da kendim de bir tane şarkı önereyim. The Moody Blues'dan Nights in White Satin'i öneriyorum. Ve sana pası atmak isterim.
Sana ve hem Bilinmez'in Tasviri Podcast'ine hem de Derya'ya teşekkür ederek sözü alıp ben de bir, o zaman adettendir artık, öneriyi önerme sekansına geçeyim. Geçen yayınladığımız bölümlerden birinden sonra Amerika Günleri Podcast bize Sertab Erener'den Yalnızlık Senfonisi şarkısını önermişti. Bahsetmiş olduğum bölüm yalnızlık pandemisiydi ve onun da dediği gibi cuk diye oturacak bir şarkı. Bunu ekleyeceğiz listemize.
Evet, geç de olsa.
Evet, biraz geriden geliyoruz kendisinin affına sığınarak. Diğeri ise bir tane YouTube videosu olacak. Bu TED'i biliyoruz hepimiz. TED'in eğitim kısmı, yani TED-TRE-ED olan hesabında Gücü Nasıl Anlamalıyız adı altında Eric Liu'nun bir tane anlatım videosu var. Çok uzun değil. Burada çeşitli etmenlerden bahsedip gücü tanımlıyor ve çok da güzel tanımlıyor bence. Bunu izlemeyi tavsiye ediyorum sevgili dinleyene ve sana. Ondan sonra da iki tane şarkı önerip pası sana atacağım. Bir tanesi Nirvana grubundan The Man Who Sold The World. Diğeri ise Blur grubundan Tender şarkısı. Bunları HKBU dinlencesi playlistimize YouTube, Spotify ve Deezer üzerinde ekleyeceğiz Sametciğim.
Cihan'ım, istersen şöyle bir mesajla kapatalım programımızı. Katılırsın sen de. Siz olun. Elinize güç geçtiğinde He-Man gibi güç bende artık, gölgelerin gücü adına deyip o gücü iyiye, güzelliğe ve yardım için kullanın. Böyle sapıtıp sapıtıp saçma sapan şeyler yapmayın diyelim.
Sınırsız güç, güç değildir Sametciğim. Herkese dinledikleri için teşekkür edip bir sonraki bölümde görüşelim diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.